Ayrım 22, sayfa 174. Tavut, kutsal aldanışın soy ağacı, Soner Yalçın. Kızıl Moskov'tan üst akıla. Türk sağının politik hafızasında değişmez düşman imgeleri var. Kızıl Moskov gibi. Düşman imgesi hep değişiyor. En son üst akıl oldu. Kavramdan kimler kastediliyor pek bilinmiyor. Bazen ABD, bazen AB oluyor ama işin özü gözden kaçırılıyor. Asker darbelerinden en çok bu ülkenin solcuları çekti. Yoldaşları idam edildi. İşkence tezgahlarında, kör karanlık kuytularda can verdiler. Geniş sol kitlelerde asker ve Atatürk düşmanlığı yoktur. Eline silah almak zorunda bırakılan, deniz gezmişten Mahir Çayan'a devrimciler Mehmetçik ile çatışmaktan kaçındı. Son yıllara kadar geniş İslami çevrelerde de asker ve Atatürk düşmanlığı yoktu. Fakat Soğuk Savaş'ın bitmesiyle bizzat TV ekranları da kullanılarak ordu ve Atatürk düşmanlığı pompalandı. Neden? Bu soruyu yanıtlayamazsak 15 Temmuz FETÖ darbesini gerektiği gibi değerlendiremeyiz. Başta Erdoğan olmak üzere AKP'liler cemaatin üst akıl tarafından yönetildiğini ağızlarından düşürmüyor. Nedir bu üst akıl? Üst akıl dedikleri emperyalizmdir. Henüz emperyalizm kavramına ısınamadıkları için bu tür kaçamak kavramlaştırmalar yaptılar. Olsun, demek ki geniş sol çevrelerin askeri darbeler ve emperyalizm ilişkisi konusunda yıllardır söyledikleri görüşe yeni geldiler. Bu da bir aşamadır. Profesör V. Necla Geyikdağ, ABD, İngiltere ve Kanada'da uzun yıllar bulunmuş bir akademisyen. Osmanlı Devleti'nde Yabancı Sermaye 1854-1914 adlı kitabında şöyle dedi. Dipnot ve Necla Geyikdağ, Osmanlı Devleti'nde Yabancı Sermaye 1854-1914, Hill Yayınları 2008. Çok büyük gelişme potansiyeline sahip olan bu topraklardan geri kalmış bir ülke olarak söz edilmesi, bütün eğitim yaşamım boyunca bende dinmeyen bir yürek ağrısı olarak kaldı. Bu geri kalmışlığın sorumlusu kim? Sürekli mitler, fetişler ve düşman imgeleri yaratan Türk sağı ne zaman gerçek dünyaya dönüp öz eleştiri yapacak? Türk sağı entelektüel dünyasında Osmanlı'nın çöküşünün asıl nedeninin ekonomi olduğuna ilişkin görüş bulmak zor. Aksine Osmanlı'yı İngiliz sömürgesi yapmak için İstanbul'da lobi yapan David Urquhart'a, AKP kurmay kadrosundaki Hüseyin Çelik Osmanlı yanlısı İngiliz Dışişler Komiteleri kitabında güzelleme yazdı. Dipnot: Hüseyin Çelik, Osmanlı yanlısı İngiliz Dışişler Komiteleri, İnkılap Yayınları 1994. Marx'ın Osmanlı'yı irdeleyen makalelerinde ve yazdığı Kapital'de İngiliz Büyükelçiliği Ticaret Atajesi David Urquhart'ın adı var. Marx nasıl Osmanlı üzerine düşünüyor ise David Urquhart da düşünüyordu. Ancak iki zıt kutuptular. Biri kapitalizmin elçisiydi, Urquhart'ın yazılarının özü şuydu. Osmanlı Devleti eski maliye uygulamalarını tarihin çöp sepetine atmalı, özellikle ticaret tekellerini ve iç gümrükleri kaldırmalı, buna karşılık dış ticareti hemen serbest bırakmalı ve tabii gümrükleri çok düşük tutmalı. Yani Osmanlı pazarını kayıtsız şartsız açmalıydı. Osmanlı hazinesi ancak bu şartlarda dış borç bulabilirdi. Urquhart, İslamiyet'i yücelten makaleler de yazdı. Hristiyanlığın sadece ruhani olduğunu, dünya işleriyle ilgisi bulunmadığını ve fakat İslam'ın hem ruhani hem cismani olduğunu, ahiret hayatı ile beraber aynı zamanda insanların dünyevi hayatını da her kademede düzenleyen bir siyasi sisteme sahip olduğunu belirtti. Bu tür övgü yazıları Müslümanları mest etmeye yetti. Casusların her daim yöntemi bu oldu: dini kılıf olarak kullanmak. Osmanlı'nın hasta adam olmasında münevverlerinin de kabahati yok mu? Sol Kemalist Doğan Avcıoğlu şu tespitte bulundu. Tanzimat ilericileri sarayın gölgesinde bilerek ya da bilmeyerek Avrupa emperyalizminin arzuladığı ve onların çıkarına olan reformlara yönelmişlerdir. Anadolu eşrafı Türk imalatçısının iflasına yol açan 1838 Osmanlı-İngiliz ticaret anlaşmasını önlemek için İstanbul'a heyetler yollamışlar. Fakat Tanzimat ilericileri Anadolu'nun sefaleti pahasına anlaşmayı imzalamışlardır. Türk aydınının politikacısının, bürokratının benzer bir tavrını son yıllarda AB ile yapılan ve tarım ile sanayileşmeyi yok eden Gümrük Birliği gibi ticari anlaşmaları savunmasında da görmedik mi? Süreç hep aynı. Önce ekonomik sömürge anlaşması ve ardından mutlaka siyasi dayatma geliyor. Özünde olan 1830'daki Tanzimat hayriye değil şerriye idi. Osmanlı Devleti'ni parçalamak ve sömürgeleştirmek isteyen Batı'nın bu topraklara atmış olduğu ilk ekonomik politik adımdı. Osmanlı pazarı kayıtsız şartsız İngilizlere açılırken, Osmanlı hazinesi ancak dış borçla ayakta durur hale getirilirken, Osmanlı Sarayı'nın ve münevverlerinin gündeminde anayasa vardı. Devlet İslam devleti mi, değil mi? Padişah kanunun üstünde mi, değil mi? Padişah halkın seçtiği meclisi düşürme yetkisi olmalı mı, olmamalı mı? Bugüne nasıl benziyor? Sadat asıl düşman kim bilmiyor ya da düşmana perde yapıyor, sadece Sadat değil. Emperyalizm hafızası. Alexis de Tocqueville, Fransız siyaset kuramcısıydı. Şu sözü meşhurdur: geçmiş artık geleceği aydınlatmadığı zaman ruh karanlıkta yürür. Hafızasız mücadele hataya sebep olur. Rasim Cinisli'nin doğumu 1938, kendi hayat hikayesini yazdığı bir devrim hafızasını hatırlayalım. Dipnot: Rasim Cinisli bir devrim hafızası, Doğan Kitap 2017. 1962'de Milliyetçiler Derneği'ne üye olan, 1963'te komünizme karşı mücadele için Ötüken Yayın Evi'ni kuran, 1965'te Milli Türk Talebe Birliği Başkanlığı yapan, 1966'da komünizmi tel-in mitingleri düzenleyen, büyük tiyatrocumuz Muhsin Ertuğrul'u gomanist diye işinden kovduran, Milli Gençlik Dergisi çıkaran, 1969'da Adalet Partisi'nden milletvekili seçilen ve bir yıl sonra Demokratik Parti'ye geçen, 1970'te Aydınlar Ocağı'nı kuran, kadro içinde olan, 1974'te Osmanlı Şehzadelerinin Türkiye'ye gelmesini sağlayan, Turgut Özal'dan Aydın Menderes'e parti kuruluş çalışmalarına katılan, Türkiye için Birlik Hareketi kuruculuğu yapan Rasim Cinisli, 624 sayfalık bu anı kitabında ABD emperyalizminin Türkiye ve Orta Doğu'daki faaliyetleri konusunda nedense tek cümle etmedi. Hatta İran'la ticaret yapmasına rağmen ABD'nin bu ülkeye uyguladığı acımasız ambargo konusunda bile tek satır yazmadı. Niye? Türk sağının siyasi geçmişinden neden sadece gomonizmle mücadele var? ABD'nin yeni Haçlı seferlerine gözleri neden hep kapalı? Öyle ki Amerikan 6. filoyu protesto eden solcuları öldürmekten bile geri durmadılar. Mesele şu olabilir mi? Türk muhafazakar düşüncesinde emperyalizm kavramının ortaya çıkışı çok yeni. Türkiye 1952'de NATO'ya üye olmasıyla ABD'nin vazgeçilmez müttefiki oldu. Soğuk Savaş'ta ABD dünyanın üç yanında antikomünist merkezli bir saç ayağı kurdu. Latin Amerika'da Brezilya, Asya'da Güney Kore ve Orta Doğu'da Türkiye. Böylece Türkiye Milli Güvenlik Belgesi'nin ana omurgası komünizmle mücadele oldu. Türk İslam sağcıları Amerikan merkezli bu doktrine komünizm tehdidi korkusuyla eklemlendiler. İflah olmaz Amerikan severlikleri böyle başladı. Altıncı filoyu protesto eden solcuları katletmek gibi nice kanlı eylemlere başvurdular. Türk sağı tarihsel soy kütüğüne yönelik öz eleştiri yapmadan ne dünü ne de bugünü yorumlayabilir. İktidarın son dönem sıklıkla ifade ettiği tam bağımsız Türkiye demeçleri siyasi popülizmle gerçekleştirilemez. Derine kazıp ekonomik politik sorunların kaynağının emperyalizm olduğu olgusuyla yüzleşmek şart. Zihinlerinin kökünde sol düşünceyi hala yıkıcı güvenlik tehdidi olarak görmek var. Tek yaptıkları hala sola ağır söylemlerle yüklenmek. Türk İslam Mahallesi'ne emperyalizm kavramını Müslüman sosyalist Nurettin Topçu soktu. Söylemi milli görüş yaygınlaştırdı. Bu bakış açısı emperyalizmin ideolojisini kavramaktan uzaktı. Batı Müslüman düşmanıdır söylemi dışına pek çıkamadı. Hareketin ikinci kuşağı bu gömleği çıkararak AB, NATO, IMF, Dünya Bankası gibi küreselci güçlerin gölgesine sığınarak iktidar oldu. Dipnot: Erdoğan ve AKP FETÖ darbesinden sonra popülist dünya beşten büyüktür gibi söylemlerle batıdan yollarını ayırmaya çalışıyor görüntüsü veriyordu. Son seçimden sonra ağır iktisadi baskıyla tekrar batı ile buluşma yönünde adımlar atıldığı sır değil. Küreselleşme veya tekelci sermaye hedef alınmadan anti-emperyalist olunmaz. Feodalizm hedef alınmadan anti-emperyalist olunamaz. Her türlü sömürü hedef alınmadan anti-emperyalist olunmaz. Bu bakış açılarına sahip olmadan ülke gündemine gelen, getirilen olaylar doğru analiz edilemez. Aksine emperyalizmin aparatı olunur ancak ne yapmak lazım peki? Öncelikle Türk sağı tüm sol hareketi gayrimilli ve gayrimeşru görmekten vazgeçmeli. Solcuları her an pusuda bekleyen düşmanlar olarak görmemeli. Türk sağı her öteki gördüğünü dış mihrakların işbirlikçisi diye yaftalamaktan vazgeçmeli. Bunun emperyalizmin psikolojik harp argümanları olduğunu bilmeli artık. Sola ve kendi gibi düşünmeyenlere karşı kapatın gitsin, hapsedin gitsin söyleminin dışına çıkmak lazım. Görüyoruz, şehit cenazesine katılanları engellemek, protesto etmek dinen bile caiz değildi. Nerelere savrulundu? Maksatlıdır. Emperyalizmin amaçladığı böl ve yönet siyasetine uygundur bu tavır. Emperyalizm tarihinde hep bu taktikler vardır. Politik paranoya emperyalizm cephesini güçlendiriyor. Gündeme getirilen meseleleri, konuları kavram kargaşasıyla ele alıp hamaset dışına çıkılarak anti-emperyalist olunabilir. Yaşanılan somut gerçekler üzerinden ne demek istediğimi anlatayım. Aslında ne oldu? Artık biliyorsunuz, Fethullah Gülen veya FETÖ oyun kurucu değil, piyon. Perde arkasında ipleri tutan ABD veya CIA. Bu kuklalar Soğuk Savaş döneminde komünizmle mücadele kisvesi altında kullanıldı. Müslüman halkların ayaklanmasıyla Sovyetler Birliği'ni içten parçalamayı hedefleyen Yeşil Kuşak projesinde kullanıldı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla ortaya çıkan yeni dünya düzeninde Orta Asya'daki Müslüman ülkeleri ABD gölgesine sokmak için aparat yapıldı. Doğu bloku ortadan kalkıp Büyük Orta Doğu projesi sahneye sürülünce Türkiye'ye küreselleşmeye uygun yeni bir misyon biçildi. Dış politikada ABD haydutluğunun jandarması olmak. Bu sebeple tam bağımsızlıkçı Atatürk'ün komşular arasındaki ihtilaflara karışmama tutumundan vazgeçilecekti. Irak'a, İran'a müdahale içinde olunacak, İsrail'in gölgesinde kurulacak Kürdistan'a onay verilecek, Ermenistan'ın işgallerine ses çıkarılmayacaktı. ABD Türkiye'de buna uygun inşa faaliyetlerine başladı ve fakat Truva atı Tansu Çiller ile iktidara getirilen Necmettin Erbakan buna alet olmadı. Keza Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki Kemalist damar Amerikan İmparatorluğu ve NATO dayatmasına karşı İran, Rusya, Çin gibi Avrasya seçeneklerini dile getirmeye başladı. ABD milli görüşü parçalattı, AKP'yi ortaya çıkardı. Ardından Türk ordusuna karşı Ergenekon balyoz kumpasları yapıldı. ABD ve CIA'nın elinde Türkiye'de iki kullanışlı güç vardı. FETÖ ve solcu dönek liboşlar. ABD CIA planını görmek o kadar zor muydu? Tüm bunlar sır mıydı? Tabii ki değildi. Aslında herkes her şeyin farkındaydı. Sadece politik tavırlar farklı oldu. Aslında böyle olağanüstü durumlar insan kişiliğini ortaya çıkarır. Kimileri ideoloji, siyaset dese de gördük ki ahlak, vicdan, adalet duygusu insanın duruşunu belirliyor. Kimi devrimci bildiklerimiz kariyer hırsıyla yalanla ortaklık yaparken, kimi ülkücü bildiklerimiz hayatı pahasına kumpasa karşı durdu. Dendi ki AKP FETÖ kumpasını nasıl görmedi? Gördü aslında, gönüllü ittifak yaptılar. ABD, FETÖ, AKP şeytan üçgeni sadece Türk ordusunu değil, milli ulusal damarı da tasfiye etmek istedi. Ancak her siyasal ortaklıkta olduğu gibi ayak oyunları yaşandı. İktidarı tamamen ele geçirmek isteyen FETÖ, AKP'nin altına oymaya başladı. Liboş takımı da FETÖ'ye destek verdi. En nihayetinde 15 Temmuz'da kanlı bir askeri kalkışmaya, darbeye sahne oldu Türkiye. FETÖ yenildi. İktidarını tehlikede gören AKP, FETÖ ve Liboşlara karşı mücadeleye başladı. Bunun sonucu Erdoğan küresel güçler tarafından diktatör ilan edildi. Batı ne dedi? Erdoğan gazetecilere hapse atıyor. Sanki bu süreçten önce Türkiye bir hukuk devletiydi ve sanki bizde hapse atılmamış, 2 yıl hapiste tutulmamıştık. Her şeye rağmen o zorlu Ergenekon'dan çıkış gerçekleştirildi. Sadece FETÖ, dönek sol liboşlar değil, ABD de yenildi. Kazanan bu ülkenin yurtseverleri oldu. FETÖ meselesi sadece adli bir mesele değildir. FETÖ, salt, polis, savcı, hakim üçgenine hapsedilemez. Operasyon yapıldı, şu kadar kişi gözaltına alındı, mahkeme kararını verdi, şu kadar kişi tutuklandı veya şu kadar kişi ceza aldı. Başka? Başka yok. FETÖ meselesi salt yargı meselesi yapıldı. Hele Erdoğan'ın 17-25 Aralık 2013 tarihini milat alması meseleyi derinlemesine kavrayamadığını gösterdi. Teorisiz bakış pusulası kırık, dümeni bozuk gemiye benzer. Nereye gideceğini bilemez, bir o yana bir bu yana savrulur durur. AKP çevresi kendilerine hiç sordu mu? FETÖ ile nasıl yan yana geldik, niçin ittifak yaptık? Bu soruya kandırıldık diye yanıt vermek yeterli değil. Nasıl kandırıldınız? Din kisvesi yanıtı kâfi değil, yüzeysel. FETÖ hala Müslüman bir örgüt çünkü. Ki o dönem dini inancı pek güçlü olmayan liboş solcularla da kol kola girildi. Bunun başka açıklaması olmalı değil mi? Emperyalizm ortaklığı. FETÖ sorununu salt güvenlik meselesi olarak görmek hata olur. Böyle görürseniz FETÖ ile METÖ farklı sanırsınız. Yine kandırılır, aldanırsınız. Emperyalizm teorisi şart. 2000'ler başını anımsayınız. Ülke gündemini ideolojik olarak okyanus ötesindeki neokonlardan beslenen liboş solcular belirliyordu. Dipnot: New York aydını denen neokonlar 1930'lu yıllarda Amerikan Troçkist hareketi içindeydi. Yüzyılın başında sol hareket içinde yer almaları belki de en çok neredeyse hepsinin Yahudi olmasından ve Ekim devrimiyle tarihte ilk kez antisemitizmi suç sayan bir devlete karşı olmalarından kaynaklanıyordu. Bağlılıkları sosyalist harekete değil, yeni Mesih ilan ettikleri ABD'yeydi. İlk bakışta ekonomik gibi gözüken neoliberalizmin siyasi ve kültürel hayata hakim olması için yoğun faaliyet içindeydiler. Kemalizm bitti dediler, devlet küçültülmeli dediler, asker vesayeti bitirilmeli dediler, ılımlı İslam dediler, Büyük Orta Doğu Projesi dediler, sivil toplum siyasetin tek belirleyicisi olmalı dediler ve illaki Ermeni'den Kürt'e açılım dediler. ABD beslemesi liboş solcuları ile siyah gölgesindeki FETÖ'yü yan yana getirdiler. Sac ayağının diğer tarafı AKP idi. AKP içinde liboşlar ve FETÖ ile ittifaka başından beri yakın duranlar vardı. Diğer yanda ise ulusalcı milliyetçi kanat vardı ki işte bu grup korkutularak teslim alındı. Güvenlik silahı ile korkutulan AKP'ye terörü ancak Kürt açılımı ile yeneceği görüşü benimsetildi. Fethullah Gülen Kürt açılımına şu sözlerle destek verdi. Sürh için milli onur, milli gurur ayaklar altına alınmamak kaydıyla o mefkureye saygı devam ettiği müddetçe bence el de öpülebilir, etek de öpülebilir. Heyet-i İslamiye, heyet-i illiye arasında huzurun temini adına katlanılabilecek her şeye katlanmak lazım. Hayır sürhtadır, sürh her zaman hayırlıdır. Yakın tarihte yaşananları biliyorsunuz. Milliyetçi oyları kaybedeceğini anlayan Erdoğan aniden çözüm sürecini bitirdi. ABD Erdoğan'ı istediği çizgiye getiremediği için paralel devleti yani FETÖ'yü acil eylem planı direktifiyle harekete geçirdi. Bunun sonucunda 17-25 Aralık gerçekleşti. Dershaneler konusu görünürde olağandı, ardından darbe oldu. Liboş solcuların ve FETÖ'nün AKP ile yol ayrımına girmesinin en önemli sebebi Kürt, Ermeni, Kıbrıs açılımlarının yapılamaması oldu. FETÖ-Liboş ittifakı şu yalanı pompaladı. AKP otoriterleştiği için ittifak bozuldu. Yalan. O dönem yapılan kumpas soruşturmaları, davaları neydi? Biz niye haksız yere hapse atıldık? O dönem tekel işçilerine yapılan neydi? Gerekli boşlar ve gerekse de FETÖ, neoliberalizmin dayatması olan otoriterleşme konusunda AKP'ye en büyük desteği verdi. FETÖ'nün neoliberal ideolojik yönü hiç konuşulmadı. Konuşulmuyor. Tıpkı Kürt meselesi gibi salt güvenlik sorunu olarak ele alındı ki bu aldatıcıdır. İdeolojiyi bilmiyor ve bu yüzden çok rahat emperyalizmin oyununa geliyorlar. Bugün görünenle, ülke gündemi hızla değişiyor gibi gözükse de hep benzer meseleleri inanç, kültür kodlarıyla tartışıp duruyoruz. Siyaset gündeminin sürekli kültür, din üzerinden oluşmasının ülkeye zararı çok büyük. İktidarlar aydınlatılmış yurttaşlar değil, hurafe aracılığıyla kandırılmış bir güruh istiyor. Kişiler verileni tartışmasız kabul etsin isteniyor. Kitle kültürü bu amaçla muhafazakar bir tahakküm altına sokuldu. Bu amaçla gazetecilerin algı yapan propagandacı rolünde olması istendi. Böyle olmayana hayat hakkı verilmedi. Maalesef dini bozan FETÖ konusu yeteri kadar incelenmedi. 22. ayrımın sonu. Sayfa 182.